Kitap 38. Sayfa 422.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zıdni ulmen ve fehmen. De ki Rabbim beni ziyadeleştir. Ne yönüyle? İlim yönüyle ziyadeleştir. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ilavesiyle de fehmen, fehim yönüyle de ziyadeleştir. Sübhaneke la ilme lena, sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur. İlla me allemtena, illa ki senin bize öğrettiğin, talim ettirdiğin var. İnneke entel alimül hakim, şüphesiz sen alimsin, hakimsin. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ, şüphesiz biz bu Kur'an'ı çok çok çok kolaylaştırdık. Kim için? Ne için? Zikir için. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ, nerede öğüt alan? Nerede öğüt alıp yaşantısına geçirmek isteyen? رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي, ya Rabbi benim göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي, işimi kolaylaştır. Vahlül hallet ki ukleten uklegi, sorunu, problemi, lisani, dilimdeki, yani dilimdeki problemi çöz ki, hallet ki, yefkahu, fakih olsunlar, anlasınlar, kavli, kavlimi, yani sözümü. Ve ma tevfiki illa billah, muvaffakiyet yoktur, illa ki Allah'ın tevfikiyle, yani muvaffakiyet ancak Allah'ın yardımı iledir. Bugün bir de şeyi düşündüm. Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz ya. Oradaki racim vurgusunu düşündüm. Rabbim racimi özellikle söylüyor orada. Racim rejim edilen demek. Yani taşlanarak kovulan demek. Fail kim? Yani yapan kim?
İnsan.
Yok. Taşlanmayı yapan kim? Fail. Allah-u Teala. Yani onu unutmamak lazım. Yani Allahu Teala'nın taşlayarak kovaladığı şeytan. Hani şeytandan sığınırıyoruz da sakız gibi. Racimi niye ilave etmiş diye düşündüm Rabbim de. Yani Allah'ın kovduğunu da unutmayın diyor. Yani Allah, biz ne yapıyoruz? Allah'ın sevdiklerini seviyoruz. Allah'ın sevmediklerini sevmiyoruz. Ya da o gayretteyiz. Dolayısıyla hani şeytanın racim olduğunu unutmadan bunu söyleyelim. Yani Allah recm etmiş, biz de sığınacağız. Yani nasıl bir şeytan? Bir de Arapça bilenler bilir. Bu racim sıfatı müşebbehe, yani ismi fail. Yani o recm etme, taşlama olayının süregen olduğunu, devamlı olduğunu da ifade ediyor. Aynı rahim gibi. Yani Rahman'ın devamlılığı, rahmetin devamlılığı rahim. Orada ayim diye bir bitenlerde o vardır. Devam ediyor sürekli. Yani o eylem sürekli. Yukarıda, yani Adem'e secde etmediği için taşlanma olayı oldu geçti bitti değil anlamında. Yoksa mercum olurdu orada. Hani Arapçaya göre. Taşlanmış. Ama taşlanma eylemi, taşlanarak kovalama eylemi devam etmekte. Yani lane deniliyor ya, hani amelleri, şeytanın amelleri lanetli anlamında. İşte bunun racimin ifadesi, devamlılığının ifadesi. Yani ne söylediğimizi bilirsek, çocukluğumuzdan beri söylüyoruz, daha güzel yerlere götürür. Allah-u Teala'nın muradına daha iyi olur gibi geliyor. Bunu da hani aradan bir söyleyeyim dedim. Allah. Şeyi okuyoruz bugün, 38'i okuyoruz. Hani hafiften bir geri gelerek yapıyorduk. O güzel bir adet oldu. Bir de şu oluyor. Bu sohbetler kendi aramızda arkadaşlarla değerlendirdiğimizde onların da güzel katkıları, yorumları oluyor. Onlardan birisi de şuydu. Şimdi bu Zeyd olayı biliyorsunuz. Hazreti Zeyd olayı çok kapsamlı bir olay. Birisi güzel bir şey söyledi. Bakın burada Peygamber Efendimiz'in bir imtihanı var. Yani insanlar gibi değil onların imtihanları. Ama yani senin neydi o kelime, şey yaparak söylüyorum. Ve nefsinde Allah'ın açığa vuracağı şeyi gizliyordun ve insanlardan korkuyordun diyerek orada Peygamber Efendimiz'e ait bir kısım var. Hazreti Zeyd'in bir imtihanı var. Değil mi? Yani o da bir ağır imtihan. Hazreti Zeynep'in ağır bir imtihanı var. Bir de sahabe efendilerimizin orada bir imtihanı var. Hani siz kalbinizdekilerin, nefsinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onunla sizi hesaba çekecektir ayeti var ya Bakara 284'te. O ayet orada tecelli ediyor. Yani olaya şahit olan sahabilerin de orada bir imtihanı var. Tabii düşünceleri, halleri ve bakın biz bir şeyleri hazırlıklıyız. Olay anında cereyan ediyor orada. Yani ilk oluş var orada. İlk şahit oluş var. İlk şahit olunduğundaki durum biraz daha farklıdır. Sizin şahit olduğunuz olayın tesiri daha farklıdır. Mesela bir trafik kazası olmuştur. Siz orada şahitseniz orada daha tesirlidir olay. Sonra onu televizyondan seyredersiniz, başkalarından duyarsınız, defalarca anlatırsınız, eski şeyi kaybolur. Ya da başkası açısından bakalım, sizden dinlediği vakitte o kadar etkilenmez. Çünkü siz şahit oldunuz. Dolayısıyla bu olay o anda ilk cereyan ediyor, ilk kez duyuldu. Ve ilk kez duydum, aklından bir şeyler geçti. İşte o senin imanın aslında. Mesela ben diyorum hep örneklerde verildi. Haber izleniyor, televizyon haberi izleniyor. Orada bir yorum yapıyorsun kendi kendine. İçinden, aklından bir şeyler geçiyor. İşte aslında o senin hesaba çekileceğin, senin kendi gerçeğin, değerin ve aslında imanın. Yani bir sürü orada bilgisayar programı çalışıyor ve bir sen çıktı veriyorsun, bir tepki veriyorsun, bir yorumda bulunuyorsun, bir tespitte bulunuyorsun. İşte o senin bütün o inanç sisteminin ki biz buna iman diyoruz bir çıktısı, tezahürü, sonucu. Bir yüz hareketi, bir mimik bile aslında. Hani o ayette vardı ya o ölçtü biçti, nasıl da ölçtü biçti. Sonra düşündü, karar verdi, yüzü astı. İşte bu onun şeyi. Yani bir çıktı veriyor, orada bilgisayar programı işliyor. Bu sizin imanınız. İşte sahabe efendilerimiz de o esnada canlı canlı o imtihanla yüz yüzeydiler. Beşinci kısım ise biz. Biz de o haberi okuyoruz şimdi. Kur'an-ı Kerim'den o haberi okuyoruz. Biz de ilk okuduğumuzda, duyduğumuzda bizim de kendi yorumlarımızla bizim imtihanımız. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim hep diyoruz ya yani Kur'an-ı Kerim bize iniyor. Muhatap biz yani. Herkesin imtihanı var. Bizim de imtihanımız var. O anlamda önemli bir şey. Ki şeyi söyleyeyim burada. Sahabe efendilerimizin imtihanı çok ağır olmuş. Yani bakın mesela Necim suresi var. Oraya gelir miyiz bilmiyorum da. Necim suresi bu bir şeyleri anlatıyor. Olağanüstü Peygamber Efendimiz'in yaşadıklarını anlatıyor. Bir görüşe göre de miracı anlatıyor. Bazıları ona inanmıyor ama büyük büyük olasılıkla öyle. Orada diyor ki şeyinde yıldızlara yemin ederim ki diyor Necm'e. Bir çemen demek Necm, bir de gökteki yıldız demek. Sizin sahibiniz diyor Mecnun değil diyor. Yani bugünkü ifadeyle aklını yitirmedi, deli olmadı anlamıyla. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in bir şeyi var, sözü var. Benim ashabım diyor gökteki yıldızlar gibidir diyor. Orada bir teşbih var. Bak surede de ne var? Necim, yıldız. Yani orada sahabi efendilerimize bile bir uzaktan bir işaret var. Sizin arkadaşınız diyor. Mecnun değil diyor, sapıtmadı diyor yani günümüz ifadesiyle. Eğer o miraca işaret ediyorsa o sure, miraç olayında bile sahabe efendilerimizin içinden geçenler o sure aracılığıyla işaret ediliyor. Yani şimdi teknoloji uçak falan kolay. Yani düşünsenize bir günde Mescid-i Aksa'ya gidiyor, oradan da dikey olarak gök semalarına gidiyor. Ertesi günde geliyor. Yani yatağı sıcak hala. Ve bunu kişiler şeylerden haber alıyorlar. Müşriklerden haber alıyorlar. Neden? Alay konusu. Ya görmüyor musunuz peygamber falan, bak yine uçuyor kaçıyor falan. Herkesin bir imtihanı var orada. Yani aslında hep şu yaşantımız ne? Hani Tebareke suresini söylüyorduk o anlamda. Ne diyordu? Ölümü ve hayatı kim daha güzel, ahsen amel, güzel amel işleyecek diye imtihan için yarattı diyor. Liyebluveküm eyyüküm. Sizin imtihanınız için yarattı diyor. Yani bu bizim dünyaya geliş amacımız, pardon, hikmeti, muradı ilahi imtihan. Başka bir şey değil yani. Bu senaryo, müthiş bir senaryo var. Hepimizin mesleği var. Sosyal bir rollerimiz var. Oynanıyor, ediliyor, bir şeyler dönüyor. Bunların hepsinin amacını Allah-u Teala bildiriyor Tebareke suresinde. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ İmtihan etmek için. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Kim amel olarak en ahsen, en güzelini yapıyor diye. Yani başka bir şey değil aslında. O yüzden bu arkadaşların o şeyi güzel bir çıkış oldu. Bunu bir şey yapmak istedim, açıklamak istedim. Evet, bugünkü ayete gelelim. Ve kâne, bismillahirrahmanirrahim. Ve kâne emrullâhi mef'ulen diye bitmişti. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne alen nebiyyi min haracin fîmâ faradallâhu leh. Mâ kâne alan nebiyyi, nebiye yoktur, harac yoktur. Haraç sözlüklerde şöyle geçiyormuş. İki şeyin daralarak birleşme yeri. Yani iki şey mesela dal gibi düşünün, birbirine çatılıyor. Bunların birleşim yerine, o dar olan bölgesine harac deniyormuş. Yani sıkıntı, dar olan yere. Yani bir darlık yoktur, bir sıkıntı yoktur, bir zorluk yoktur anlamında ifade ediliyor. Hangi konuda? Fima, o şeyde ki farazallahu le. Allah'ın ona farz kıldığı, burada takdir ediyor diyor, emrettiği olarak da geçiyor bazı yerlerde. Şeylerde nebiye bir haraç, bir zorluk yoktur. Şimdi yukarıda bahsedilen olayları düşündüğümüzde bu olayın yaşanma zorluğunun güçlüğü ifade ediliyor burada aslında. 2-3 haftadır işliyoruz değil mi? Yani ne kadar zor bir ayetlerdi. Ne kadar da taltif ayetleri aslında, ne kadar zor. Ama Allah-u Teala burada peygamberine diyor ki Allah'ın farz kıldığı, takdir ettiği konuda nebilere hiçbir darlık yoktur diyor. Şimdi bunun birkaç şeyi var. Bunları açıklayacağım. Biraz uzun sürecek ama güzel bir konu olacağını düşünüyorum. Birincisi, o bütün tefsir kitaplarında hemen hemen aynı şeyden bahsediliyor. Şimdi yukarıda hep alay ediyorlar ya. Hani ortamı düşünün. İşte ya işte peygamber oğlunun hanımıyla evleniyor falan gibi böyle bir söylentiler falan çıkıyor. Sonra söylentilerden birisi de Peygamber Efendimiz'in çok eşli olması. Hani bir tane daha alıyor onlara göre. E diyor, hani dünyaya düşkün değillerdi falan, bir orada bir serzenişleri falan var. Burada Allah-u Teala bir şeye işaret ediyor burada. Ne işaret ediyor? Onu anlamak için bir alttaki kısımla devam edeceğim. Sünnet Allah'ı, Allah'ın sünnetidir. فِلَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلُ Senden evvel geçip gidenlere, burada peygamberler kastediliyor aynı zamanda, sünneti budur diyor. Burayla beraber açıklayacağım şimdi. Allah-u Teala burada şunu ifade ediyor. Ha, şunu da söyleyeyim. Harac aynı zamanda kınanma anlamında da kullanılmış tefsirlerde. Şimdi kınıyor ya orada. Ya neredeler? Bir kez olay nerede geçiyor? Medine'de geçiyor. Medine'de müşrik az. Mekke'de müşrik çok. Medine'de münafık Ve Yahudi çok. Özellikle Yahudi. Şimdi Yahudiler alay ediyor. Yani bu kadar da bir peygamberin eşi olur mu bilmem ne. Bak şimdi yeni birisini aldı, hatta oğlunun hanımını aldı diye orada fitne şey yapıyorlar. Ortaya çıkarıyorlar. Allah-u Teala da burada senden evvel geçen parantez içinde peygamberlerin peygamberlerde sünneti budur demek de şu kastediliyormuş. Bu kitaplarda olan bir bilgi. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'a işaret var burada. Hazreti Davud ve Süleyman'ın çok sayıda eşi varmış. Yani bazı rivayetlere göre 100 olarak ifade edilen bir şeyi var. Bu kaynaklarda geçiyor. Çok sağlam tefsir kitaplarında da bunları gördüm yani. Şimdi Allah-u Teala bu ayetle Yahudilere şey yapıyor. Ya siz diyor Yahudi değil misiniz? Kendi peygamberlerinizle övünmüyor musunuz? Kendi peygamberlerinizin de sünneti bu. Yaptığı bu, uygulaması bu. Ve yüzlerle ifade edilen bir sayı var ve sadece birkaç tane olan. Siz o zaman neyi eleştiriyorsunuz? İşte haraç o şekilde yorumlanmış. Başka bir konuda da ikinci şimdi açıklamasını söyleyeyim. Şimdi Allah-u Teala peygamberlere bir emir tebliğ ediyorsa, farz kılıyorsa Allah'ın desteğiyle bunun peygamberlere yaşamasını daha kolay olduğu ifade ediliyor. Yani Allah-u Teala'nın onlara bir kolaylaştırması var. Yani bu peygamber olduğuna göre de normal. Neden? Hani yine aynı şeye gideceğim. Fatiha suresinde en'amte aleyhim diyordu ya. Sırat ellezine en'amte aleyhim. Yani bizden Allah-u Teala hidayet talebinde bulunmamızı istiyordu. Hidayet talebi neydi? Sırat-ı müstakime, dosdoğru yol olarak tercüme edilecek bir şeydi. O yolda kimin yoluydu? Orada izah vardı. Kendilerine nimet verilenlerin yolu. Onlardan birincisi de Nisa 69'daydı hatırlarsanız. Birincisi de Nebilerdi. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Nebilere de bakın ne oluyor biliyor musun? Ne diyor? En'amte. Nimet verdin. Yani Allah nimet verdi. Yani nebiler de destekleniyor. Şimdi destekleniyorsa bunun farziyatları yaşama konusunda göstergesi ne olacak? Onların o emirlerin nebilere zor gelmemesi olacak. Yani bir zorluk yoktur derken nebilere Allah tarafından, Allah-u Teala tarafından bir destek, bir nimet olarak bir destek var. Burada hemen yeri gelmişken söyleyeyim. İşte biz Fatiha'da Ya Rabbi bize sırat-ı müstakim versen ki o kendilerine nimet verdiklerinin yolu derken hatırlarsınız Fatiha suresini işlerken 3. ya da 4. olacak şunu diyorduk. Ya Rabbi bize de o kolaylaştırmayı ver. Hani nimet olarak verdin ya. Ya Rabbi biz de ondan istiyoruz. Hani işaretler, yönlendirmeler, engellemeler, desteklenmeler olarak bir parantez içerisinde almıştık o nimet ne diye. Yani siz başı boş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz ayeti üzerine Allah-u Teala'nın kullarını özellikle de talep edenleri tabii koruması, gözetmesi, yönlendirmesi, desteklemesi, işaret vermesi, takviye vermesi işte o hep en'amte nimet sınıfından geliyor. Biz de o nimetin verilenlerin yolunu istemekle aslında o yardımı da talep ediyoruz bize desteklenmeyi. Bu rüya aracılığıyla olur, yaşamsal olur, ayetlerle olur, hadislerle olur, birçok şeyle hatta aklımıza gelen gelmeyen birçok şeyle olabilir. İşte o kendilerine nimet verilenler arasında birinci sıradaki nebilere de tabii ki Allah'ın farz kıldığı eylemlerde de darlık olmaması bu anlamda bu ayetin anlamına uygun düşüyor. Üçüncü olarak şu geldi aklıma. O şeye bir bakalım. Amener Resulü'ye bir bakalım. Bakara suresinin son ayetidir biliyorsunuz. Sayfa 48. 285-286 son iki şey. Biliyorsunuz Amener Resul olarak yastının arkasında okunan Bakara suresinin son iki ayetidir. Yani 1, 2, 3, 4, 5. satır aşağıda. Bismillahirrahmanirrahim. La yükellifullahu nefsen illa vüseha. Leha ma kesebet ve aleyha mek tesebet. Şimdi burada Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği o şeyi teklif etmez, mükellef kılmaz ya da yüklemez diye biliyorsunuz bunun anlamı. Burada iki şey var. Bir daha okuyorum. La yükellifullahu, Allah mükellef kılmaz, yüklemez, teklif etmez. Nefsen, bir nefse illa vüseha, yani ancak kaldırabileceğini yükler. Bu iki şekilde anlaşılıyor. Yani Allah-u Teala bir kişiye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Rahmet sahibidir. Kolaylaştırır anlamında kullanılıyor, biliyoruz. Bu normal, bilinen bir anlam. Amener Rasulü'yü işlerken belki hatırlarsanız buna bir mana daha vermiştik ve bu çok daha anlamlı gelmişti. Allah-u Teala eğer bir şeyi teklif ediyorsa bilin ki o insanın kaldırabileceğidir. Şimdi Allah-u Teala zalim mi? Haşa. Adil. Yarattığını da biliyor. Eğer bir insanı ya da insanlığı herhangi bir emirle mükellef tutuyorsa bilin ki o onun kaldırabileceğidir. Yoksa zulüm olur, değil mi? Bu anlamı işte pek yok yani şeylerde. Ama ben yapabilir miyim, edemeyiz mi? Yok. Yani Allah teklif ediyor. Yani eğer Kur'an-ı Kerim'de bir şey varsa ya da hadislerde bir emir varsa, ya ben yapamam, edemem. Yok, senin yapabilirliğin, edebilirliğin var. Ha, istisnalar var. Hani hastaysanız, bir şeysiniz falan, özür durumları denilen şeyler var. Bunu kastetmiyorum. Genele özgü bir ifade söylüyor. Allah.
O şeyi düşünüyorum. Arapçanın hangisi kelime
oldu? Nerede ki? Amen Arasul'daki mi?
Abi zemine koydum. Allah içimizin zemine o şey bir bilet fazla. O şey Arapça ne geçiyor?
Dur aşağısını çok iyi bakıyordum.
Aynı yerde.
Müsehadaki ha var ya. Müseha diyor. Oradaki ha'ya onu şey yaptılar. Büyük ihtimalle onu söylüyorlar.
Çünkü ben Kur'an'ı baştan sona çok defa okudum. Her yerde, şehirde, mealde hep o. Her şeye o demiş. Hı hı. Yani burada çevirde aslında biraz kaçak yapılmış gibi. Yani her şey o olmaz. Az önce dediğiniz gibi bir Arapça kelimenin 3-5 anlamı var. Hı hı. Yani ondan sıyrılıp da o dediğin zaman kalıyor iş. Çünkü mesela burada o şey dediği başka bir yerde Müminin suresinde zannedersin. 3. ayette var. Bu İsrailoğullarına bir üstün şey verdiklerini söylüyor orada. Özel insan üstün ırk verdiklerini söylüyor. Bu üstün ırkla ilgili Kur'an'da herhangi bir şey geçmiyor. Ama burada birçok yerde cinle ilgili onların daha böyle arkadaş oldukları ve yönettikleriyle ilgili birçok da delalet var. Hı. Ama şimdi ben Kur'an'ı okurken hiçbir yerde göremezsiniz ki İsrailoğullarının cinlerle desteklendiğini duyamazsınız, göremezsiniz. Hiçbir Kur'an'ı beğenmiyoruz. Şimdi burada da mesela o şeyi teklif etmez. Mesela biz insana bir sürede daha geçiyor. Meleklerin katlanabileceği gücü, meleklerin katlanmayacağı gücü teslim ettik. İnsan bunu aldı diyerekten bir yerde daha var.
Bu Ashab suresinin en son ayeti.
Yani insana, yani meleklerin istenemeyeceğini insan kabul etti. İnsan aldı. Ona yazık dedi. Yani burada da mesela o ne? O ne? Hep o. O.
Onu açıklayayım. Şimdi Arap...
Işte anlam bütünü orada bozuluyor. Tabii. Mesela şimdi şuradaki, o yüzden size söylüyorum. O şeyi teklif etmez dediği şey. Acaba burada Arapça biz bilmediğimiz için...
Tabii açıklayayım. Onu bir şöyle bir genel bir şey yapayım. Şimdi Arapçada zamir denilen bir konu var. Zamir ismin yerine geçen kavramlar. Yani mesela Ahmet geldi diyorsunuz. Bir sonraki cümlede o geldi diyorsunuz. Oradaki o zamir. Yani ismin yerine kullanılan şeyler. Aynısı Türkçe'de. Bu Arapça'da biraz daha geniş. Şimdi Türkçe'de müzekker ve müennes kavramları yok. Yani erkek ve dişli kavramları yok. Arapça'da bazı nesneler müzekker, yani erkek, bazı nesneler müennes, yani dişil kabul edilmiş. Dolayısıyla zamirler de değişiyor. Bazı şeylere hu denmiş, erkekler için müzekker kabul edilen şeylere, müennes kabul edilenlere he denmiş. Şimdi burada vüseha derken oradaki he müennes bir şeyi kastediyor. Burada birkaç kelime önceki nefsen diyor ya, nefis. Nefis Arapça'da müennes kabul edilir. Dişi bir varlık olarak kabul edilir. Yani bizim Türkçe'de anladığımız gibi değil. Bunu biraz zor anlaşılan bir kavram. Mesela, Fransızca'da da var o.
Mesela nefis, dişinin sembolü ise, bu nefsimiz her zaman nefisle mücadele ettiğimiz için beyinde nefis var, nefis. İnsan öldüğü için nefsi terbiye etme denen bir şey var. Hı hı. Bu biliyorsunuz yani yasak olan şeylere insanın gözü kaya, duygusu kaya, o nefsi şey yapmak lazım. Demek ki bunu böyle söylemiş olsak, hı hı, insanlar daha doğru hareket edecekler. Nefsini kontrol edip diyecekler. Hı hı. Nefis deyince illa ben buradaki eti kokusu geldi buna gideyim değil sadece. Yani bu dişi olan bir kavram olduğunu söylerse gel, evet, insanlar daha terbiyeli, daha edepli de olabilirler.
Çok iyi anladım. Şimdi buradaki nefs, işte müseha derken de nefsinin kaldıramayacağı yükü yüklemez anlamında söylüyor. Yani nefse özgü bir şey var. Bu biraz geniş kavramdı. Yukarıda 284'te geçti. O nefsinizdekini gizleseniz de saklasanız da bilir derken, aslında burada kişi düşündüklerinden de nefsindekilerden de sorumludur derken, bu sahabe efendilerimize ağır gelmiş. Yani şimdi biz düşündüklerimizden mi sorumluyuz? Yani nefsinizdekilerden mi sorumluyuz derken Allah-u Teala ona cevap veriyor. Elbette sorumlusunuz ama size bu ağır gelmesin. Eğer Allah-u Teala siz sorumlusunuz diyorsa, sizin bunu kendinizi düzeltebilirliğiniz var. Zaten o yüzden bu dünyadasınız diyor. Yani nefsin kaldıramayacağı yüklemez derken, teklif etmez derken de Bakara 284'teki o nefse işaret var. Bu konu uzun bir konu. Bunu ayrıca şey yapalım. Hani bu Ahzab suresinin şeyi kaçacak burada. Şimdi burada bir adım gelerek diyorum. Yani Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği o şeyi teklif etmez derken, tekrar ediyorum bir kere, kolaylaştırma vardır. Ağır bir şey yüklenmemiştir. İkincisi, yüklenmişse eğer kişinin kaldırabileceği vardır anlamına geliyor. İşte bunu niye anlatıyorum? Bugünkü ayetteki onun takdir ettiği hükmünde peygamberlere hiçbir darlık yoktur derken, biz müminlere de aslında bunun bir şeyi var. Bir nebiler kadar olmasa bile, nebilere tabi olan ümmet içinde farz olan şeylerde aslında bir zorluk olmadığını da ifade ediyor. İşaret olarak da Amener Resulü'nün 286. ayetine göre. Hani ben burada da ona bir şey gördüm. Haracın o malum anlamlarına bakarsak, darlık, sıkıntı, zorluk ve kınanma. Bu dört tane anlam vermişler buna. Kınanma dersek, yani böyle hükümde bile kınanmışlık duygusunu yaşamayın. Çünkü zaten aşağıda diyor bir şeyde. O peygamberler ki Allah'ın risaletini tebliğ ederler, ondan korkarlar ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmazlar derken de bu haraç kelimesinin kınanma anlamına orada da vurgu var. Evet, bu şeyde ben bunu gördüm. Devam ediyor ayet. Ve kâne emrullâhi gadaren mahturan. Bu buradaki ifadesini söylüyorum. Allah'ın emri yerine getirilen bir kaderdir. Emrullah, Allah'ın emri demek, Allah'ın işi demek. Kaderen mahduran da, yani şöyle, Allah'ın emri bir kaderdir. Ama nasıl kaderdir onu sıfat olarak açıklıyor. Mahdur bir kaderdir. Yani bu iki kelime de aynı aslında. Ölçülendirilmiş, formülüze edilmiş, karar kılınmış, takdir edilmiş bir kaderdir var burada. Şimdi bayağı geniş bir şey de girsem mi diye düşünüyorum. Çok konuştuk kaderle ilgili şeyleri. İşte sonradan katılanlar var, sonradan dinleyecek olanlar var burada. Birkaç dakika girmek zorundayım buranın açıklanması için. Kader, Türkçe'de kullanılıyor kaderim bu falan diye. Çok da doğru anlaşılamayan bir şey. Zaten Hazreti Ali diyor ki bu dünyada çok doğru olarak anlamanız, tam olarak anlamanız mümkün değil. Ölürken ya da öldüğünüz zaman bunu anlayacaksınız diyor. Bunun tam bir şeyi yok. Ama anlaşılabilir boyuta geldiğinde şu var. Kadere aslında Arapça'da ölçtü anlamına geliyor. Yani bir ölçüye göre takdir var. Yani biz buna bir formül diyebiliriz. Bu kader kelimesi şeyde Rahman suresinde geçiyor bu ölçme, biçme, değerlendirme anlamıyla. Yani Allah-u Teala bütün sistematiği yaratırken bir kanun üzerine yarattı. Haşa gelişi güzel yaratılmadı alem. Bir ilim üzerine yaratıldı. Bu yapılan, yaratılan şeye ne deniyor? Sünnetullah deniyor. Hani bu yukarıda da geçiyor. Ayette de geçiyor. Bu Allah'ın sünnetidir diyor. Yani sünnet biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'den gelen şeylerle anladığımız kadarıyla adet. Yani yapıla gelmiş işe. Yani Allah-u Teala'nın adeti anlamına geliyor. Allah'ın Teala'nın adeti de uygulama sistemi. Yani kanunlar, tabiat kanunları falan diyoruz ya, onun gibi yönetmelikler, ne derseniz formülüze edilmiş gerçeklerdir burada. Dolayısıyla her nasıl ki maddi kanunlar var, mesela yer çekimi kanunu en çok bilinen, bir cismi attığınızda yere düşüyor. Aslında ne oluyor? Bütün cisimler kendi birbirlerini çekiyorlar, kütlesi büyük olan diğerini daha fazla çekiyor. Şu telefonun da kütlesi arıza göre, dünyaya göre çok küçük olduğu için, yani dünyanın kütlesi çok büyük olduğu için bunu çekiyor. Bize düşüyor gibi geliyor. Aynen bunun, bu kanun bütün kainatta ne yapıyor? Cari, tecelli ediyor. Aynen bunun gibi kanunlar gibi aynı manevi kanunlar da var. Manevi kanunlarda bütün bu maddi ve manevi sistemin, aslında ikisi aynı şeydir, nasıl yönetildiğinin şeyleri. Ama biliyorsunuz alimül gaybi ve şehade, Allah gaybı da bilendir, şehadeyi yani görülen alemi de bilendir. Biz gaybi alemi pek bilmediğimiz için oraya ait kanunları çok iyi bilmiyoruz. Çok da fazla yükümlü tutulmamışız. Ama ayetlere bakınca, hadislere bakınca, bu işi biraz daha derin boyutta yaşayanlara, ki Kur'an-ı Kerim'de ulul elbat deniyor, firrasihune fil ilim deniyor, zikir ehline sorun diyor. O tür kimselerin ilimlerine de bakıldığında, o formülleri de ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Takdir, kader sanıldığı gibi sadece Allah-u Teala'nın kişinin iradesini yok sayarak, yani bu insanların düşüncesi, bir hayat senaryosu çizmiyor. Kadir, ona da kader. Ama kişilerin tercihlerine göre, kişilerin düşüncelerine göre, yaptıklarına göre, o kader dediğimiz ölçü var ya, burada sonuçlar beliriyor. Aynı bir simülasyon programı gibi. Yani bir bilgisayar programı var. Bütün yasalar, kanunlar, programlar verilmiş. İnsan burada iradesiyle oynuyor. Allah-u Teala bunun dışında mı? Haşa. Allah kadirdir. Yani her an her şekilde bu sisteme müdahil, zaten kanunun yaratıcısı. Yani Allah-u Teala işte bu deistizm, laisizm konuşuyor. Laisizm denilen, dinsizliğe varan şeyin temeli buydu. Diyorlar ki Allah tamam sistemi yaratmıştır, bir yaratıcısı vardır, Tanrı'dır ama o yukarıdadır. Dünya işlerine karışmaz. Biz bunu reddediyoruz. Ne diyoruz? Allah her şekilde sistemin içindedir. Görüp gözetmektedir. Tebareke suresinde ne var? Tebarekellezî biyedihî mülk. O tebarektir, onu şeydir, tebarektir, mübarektir olarak geçiyor. Biye değil mülk. Mülk yedi kudretinde, kudret elinde. Ve hu alâ küllü şeyin kadir. Bütün her şeye de kadir. Böyle bir Allah-u Teala'nın kurduğu ve içinde olduğu bir şey. Ama cüz-i iradeye serbestite var. Nerede? Bu dünyada. Yani yaşam denilen şeyin içinde. Bu öncesinde yoktu, sonrasında da yani bu ahiret şeylerinde yok. Bu dünya, imtihan olan bu dünyada var. Dolayısıyla kaderen maktura derken ölçülendirilmiş, takdir edilmiş değerler anlatılıyor burada. Konu din olunca, Allah'ın risaleti olunca biraz sonraki ayette geçecek. Yani Allah kendi dinini yeryüzüne hakim kılmak için Resullerini gönderiyor değil mi? Burada artık nebilerin kendi iradesinden ziyade Allah-u Teala'nın kendi hakimiyeti var orada işte. İşte kaderen maktura denilen burada. Şimdi senin kendi hayatında sen kendin çok etkensin. Ama sen eğer bir devlet dairesinin bir sorumlusuysan, yöneticiysen artık kendi şahsiyetin yok değil mi? O devlet dairesinin hükümlerini uygulamakla mükellefsin. Burada tercih irade yok. İşte nebiler de resuller de Allah'ın takdir ettiği, maktur denilen takdir ettiği şeyi uygulamakla yükümlüler. İşte o da belirlenmiş hükümler. Yani neyin nasıl olacağı belli. İşte kaderen maktura denilen de bu Allah'ın emri yerine getirilen bir kaderdir. Bundan önce de öncesiyle söylüyorum. Bundan önce de Allah'ın gelip geçen peygamberlere hakkında sünneti budur. İşte burada çok fazla cüz'i irade yok. Allah-u Teala bunu ifade ediyor. Zaten öyle olması da normal. Çünkü ayetinde de devamında diyor ki ellezine yübelliğune tebliğ ederler risalet Allah'a. Allah'ın risaletini tebliğ ederler. Şimdi işte bu neden kaderen maktura olduğunu biraz evvelde söylediğim gibi işareti bu. Yani Resullerin görevi Allah'ın risaletini tebliğ etmek. Risalet kelimesi anlaşılıyor mu?
Normalde anlaşılıyor.
Normalde
anlaşılmıyor risalet.
Anlaşılmayan bir kelime. Bu risalet kelimesi Türkçe'de çok geçiyor mu? Risalet.
Eski Türkçe'de var.
Bunu anlayamıyorum mesela. Bakın o Çağrı filmi var ya. Onun orijinal yani Araplara çevrildiği şey ne? Risale. Er Risale. Filmin ismi Risale. Türkçe'ye nasıl çevrilmiş? Çağrı. Karşılamıyor. Yani çağrı ne? Yani çağrının karşılığı olarak da davettir. Risalet davet değil ki. Davet, risaletin bir kısmıdır. Tebliğin de bir kısmıdır yani.
İlahi çağrı.
İlahi çağrı gibi bir şey olabilir. Yani bakın, hani daha evvel konuştuk ya, bazı kavramların olduğu gibi geçmesi lazım. Şimdi kelime var, terim var. Kelimelerin birebir karşılığı vardır. Telefonun başka bir dilde karşılığı vardır. Elmanın başka bir dilde bir karşılığı vardır. Ama kavram birçok kelimeyi içine alan, üzerinde kafa yorulması gereken bir alandır. Ve birçok kelimeyi içinde bulundurur. Dolayısıyla bazı şeyleri olduğu gibi başka bir dile geçirmek lazım. Hani bunu örnek olarak ne yapayım? Takvayı vermiştik. Takva bir kelimeyle başka bir dile geçirilecek bir kavram değildir. Bütün alimler bunun işinin içinden çıkamamışlar. Ben bir ara girdim internete, bütün o takva ile ilgili 20, 30, 40, 50 tane şey buldum. O takvayı açıklayacak bir şeyler buldum. Hiçbirisi olur. Hepsi o. Dolayısıyla risalet de tek kelimeyle açıklanacak bir şey değil. Ama ne hikmetse İslam terminolojisine, Türkçe İslam terminolojisine risalet sokulmamış. Bak burada ben diğer şeylere baktım, meallere baktım. Risaletini bu şey vermiş. Diğerleri tebliğ diyor. İşte başka kelimeler kullanmış. Risale şey demek biliyor musunuz? Mektup demek Arapça.
Resul yani.
Oradan geliyor. Yani Resullere verilen mektup demek. O mektubun bir içeriği var. Şimdi Allah-u Teala o mektubu direktmen bize tek tek göndermiyor. Resul olarak seçtiği, yani elçi olarak seçtiği kimselere o mektubu gönderiyor. Yani diyor ki, ben sizin yaratanınızım, aynı zamanda bütün kainatı da yaratanım. Ben dini de var ettim bu dünyada yaşamak, yaşamanız için. Çünkü siz bu dünyada yaptıklarınızla imtihan olacaksınız. Sizin sapmamanız için hakikatleri Resulüm aracılığıyla bildiriyorum. Ve din denilen sistematik hale getirdim. İşte bu gönderdiğim kişi de sizden birisi, sizin gibi yaşayan birisi. Yani Resul insan. Ona tabi olun. Çünkü o size bu mektubun içeriğini doğru şekilde anlatacaktır. Dolayısıyla benim elçim olacaktır. İşte bu mektubun içeriğine risalet deniliyor.
Cumhurbaşkanlığı için kullanılan risalet kelimesi kullanılır mı yanlış? Risalet-i Cumhuriyet.
Duymadı, bilmiyorum.
Neyse, cumhur, reis, cumhur deniyor ya. Başkan.
Şey olabilir. Yani mesela o şey var. Risale-i Nur deniyor mesela. Nur risaleleri. Yani mektupların. Mektup yazılmış oradan. Türkçe'de oradan kullanılıyor. Zaten Resul kelimesi, hani Resul ve Nebi var ya, onların şeyleri var. Birbirine çok içlerine girmiş kavramlar. Peki de mesela girin bakın, gerçekten ben araştırdım. Resul ile Nebi arasındaki fark doğru dürüst izah edilememiş. Bana en yakın, en mantıklı geleni şu oldu. Bir peygamber var. Peygamberin halka bakan tarafına, görev olan tarafına Resullük deniyor. Yani Risaleti tebliğ eden tarafına Resullük deniyor. Bir de o kimsenin Allah yaratıcısıyla olan peygamberlik ilişkisi var. Buna da Nebilik deniyor. Mesela şu var. Resullükte hata yapılamaz. Hani kaderen maksura diyor ya. Burada mı? Çünkü görevi tebliğle şeyler. Ama Resul, yani Nebi olan, peygamberin Nebi olan kısmı biraz daha özel şeyi. Hani abduhu ve Resulük diyor o kısmı. Daha özel bir anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla burada o peygamberler ki Allah'ın risaletini tebliğ ederler derken bu görevin aslında katı bir görev olduğunun vurgusu var. Yani sorumluluğu olan bir şey. Zaten bunu sahabe efendilerimiz çok iyi anlamışlar. Dikkatinizi çekerse hep Resulullah diyorlar. Nebiullah pek denmiyor. Yani şunu kastediyorlar. Tamam, birazdan sonra zaten o ayete şeylere işaret var. Karşımızda bir peygamber var ama bir kişi var. Aramızda doğdu, büyüdü, arkadaşıydık, oynadık, ticaret yaptık falan ama dikkat et, bu Allah'ın Resulü. Yani Allah'ın elçisi. Elçi kelimesi kullanılıyor. Mesela Osmanlı Devleti'nde birisi mektubu götürüyor. İsmi ne onun? Resul. Elçi yani. Fransa'ya götürüyor mesela. Oradaki muamele, o elçiye yapılan muamele padişaha yapılmış muamele. Elçiye zeval olmaz denilen o. Çünkü ona yapılan müdahale, iyi muamele ya da kötü muamele kimi yapılmış oluyor? Padişaha. Şimdi peygamberin konumunu anladınız mı burada? Allah'ın temsilcisi. Allah değil. Haşa. Ama Allah'ın temsilcisi çünkü onun mektubu var elinde.
Evet. İşte de burada Allah'ın emri oluyor.
Emirlerinin olduğu şey. Yani emir de onun içinde. Emir de onun içerisinde. Bak ne diyor yukarıda ayetin başında? Erkek ve kadın müminler için olamaz. Allah ve onun Resulü bir işe hüküm verdiği vakit. Bak ne diyor? Allah ve Resuluhu. Onun Resulü. Yani konumu anlatılıyor burada. İşte onlar Allah'ın risaletini ne yaparlarmış? Tebliğ ederlermiş. Tebliğ etmek ne demek? Belaga Arapçada ulaştırma geliyor. Ulaştırma anlamına geliyor. Yani bir şeyi bir şeye ulaştırma. Mesela buluğ çağı deniyor ya. Buluğ çağı bu kökten. Belaga ulaşmak, ermek anlamına geliyor. Yani o kemaliyet yaşına bir şeyler idrak edecek yaşa ulaşma. Burada yübelligune şimdi belaga ulaşma, belaga ulaştırma. Hani Arapça bilenlere söyleyeyim. Müteaddi oluyor fiil. Bu kısmı da seviyorum. Yani Arapçanın Kur'an'ı anlamadı, kelimeleri anlamadı güzel bir şeyi var. Burada şu an en azından burada 6-7 kişi var Arapçayı bilenler. Onların hoşuna gidiyor bu kavramlar. Ne babı? Tef'il babı. Tef'il babından tef'ol babı. Mehmet abi böyle kızmasın. Tef'il deyince kızıyor. Tef'ol babı şey yapıyor. İşte bu ulaştırma görevini görüyorlar. Ve ne yaparlarmış? Ve yahşevnehu. Ondan ne yaparlarmış? Korkarlarmış. Bu arkadaşlar Arapçada korkmak fiili o kadar çok ki ben bir yere not aldım. Ona yakın fiili var. Onları bir ara size bir not alayım da paylaşayım. Burada o korkmakla ilgili fiillerden biri gelmiş. Haşye. Haşeye. Haşeye korkmak ama nasıl korkmak? Haşyetinden korkmak. Yani bir şeyin azametinden korkmak. Hafe var mesela çok geçer. Hauf. Hauf.
Korku.
Korku ama Türkçedeki yakın, Türkçede kullandığımız korkuya daha yakın bir korku. Kaygı var içinde. Yani ne kaygısı? Zarar görme kaygısı. Yani bir şekilde madden ve manen zarar görme şeyi var. Mesela Hazreti Musa elindeki asa yılana çevrilince korkup kaçıyor. Burada Allah-u Teala diyor ki orada korkma derken la tahfa diyor. Yani hafe korkma dedi ki havf fiilini korkuyor. Yani onun o yılan haline gelmesinden bizim korktuğumuz gibi korkuyor yani. Zarar görme tehlikesi var. Ama buradaki haşiye kelimesinde ise azametinden korkma. Haşmetinden, azametinden korkma var burada. Bu insanlar düzeyinde olduğunda arkadaşlar, yani şimdi azameti çok kuvvetli olan birisinden korktuğunda haşyetinden korkma oluyor. Ama bu fiil insanlardan tecelli ettiğinde ise ne oluyor biliyor musun? Çekinme oluyor. Bak yukarıda vardı. Ve nefsin de Allah'ın açığa vuracağı şeyi gizliyordun ve insanlardan korkuyordun diyor. Yani burada insanlardan haşyet duyuyordun, insanların azametinden korkuyordun anlamında değil bu. İnsanların ya onu ayıplamalarından, hani görev konusunda eksiklik ifade etmelerinden çekinme anlamında burada. Ama aynı fiil Allah'a raci olduğunda ise onun azametinden ve haşmetinden korkmak anlamına geliyor. Devam ediyor. Ondan korkarlar. Yani peygamberler Allah'tan korkarlar. Ve Allah'tan başka hiçbir şeyden de, hiçbir kimseden de korkmazlar. Ve la yahşevne ehaden illallah. Allah'tan başka da hiç başka hiçbir kimseden, burada ehad diyor. Ehad bir şey demek. Bu kimse anlamına da gelebiliyor, bir şey anlamına da gelebiliyor. Şeyde var biliyorsunuz İhlas suresinde. Kul fi Allahu ehad diyor. Oradaki ilk ehad Allah'a ait bir sıfat diye baktı. De ki Allah birdir anlamında. Ve lem yekun lehu küfüven ehad dediğinde de en sondaki ehad ise hiçbir şey ona küfüv değildir, denk değildir anlamında. İşte diyoruz ya hiçbir şey, hiçbir kimse diyoruz ya orada. İşte ki bunun oradaki karşılığı da ehad. Ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmazlar. Aslında şöyle, Arapça gelişi şöyle. Ve la tefşevne ahaden, Resuller kimseden korkmazlar ya. Nasıl yani? Şimdi cevap geliyor. Nasıl yani? Kimseden korkmazlar mı? Ha, korkarlar. Ama sadece Allah'tan korkarlar. Ve kefe billahi hasibe, hesaba çekmek için Allah yeter. Allah hasip olarak yeter. Hesap görücü olarak yeter anlamı da var burada. Şimdi burada neye işaret var biliyor musunuz? Yine yukarıda hani insanlığa ağır gelebilecek ama peygambere verilen hüküm ve yükümlülükler var. Mesela eğer o şey doğruysa Davut peygambere ve Süleyman peygambere, Hazreti Davut'a ve Hazreti Süleyman'a 100 küsur eşle evlenebilme şeyi verilmişse bu Allah'ın izniyledir değil mi? Hatta tavsiyesi yönlendirmesiyledir. Şimdi bundan bir çekince olacaksa olmaması gerektiğini de ifadesi. Neden? Çekinilecek tek merci var Allah. Hani bu maksimumdan bir örnek ama daha güncel olaylara şey yaparsak birçok hüküm ve uygulaması var. Ya düşünsenize radikal bir şey geliyor. Yani o ana kadar normal uygulanan bir adet var, toplumun adeti var. Ama o devrim niteliğinde yıkılıyor ve yeni bir sistem getiriliyor. Şimdi bunun uygulamaya konulması bir çekince olabilir. Ya bak bu ne kadar şu oluyordu ama artık bundan sonra şu var. Şimdi itirazlar gelecek. Niye böyle biz atalarımızdan böyle gördük ya aslında iyi uygulamaydı bilmem ne bir sürü var. Şimdi bunun bir zorluğu var. Allah-u Teala diyor ki korkulmaya en layık olan diyor Allah'tır diyor. Ve nebiler de Allah'tan başka da korkmazlar, çekinmezler. Burada bize mesaj ne?
Allah yeter.
Madem ki nebiler ve peygamberler ancak Allah'tan korkuyorlar. Biz de onun yolunu istemiyor muyuz? Sırat ellezine enamte aleyhim demiyor muyuz? Biz de onların yolunu madem istiyorsak bizim de Allah'tan başka hiçbir şeyden haşyet duymamamız lazım. İki şey var burada. Eğer Allah'tan haşyet duymalısın diyor. Eğer haşyet duygun yok ise yani kendini bir yokla. Allah dediğinde bir haşyet duygun olmuyorsa eksik olması lazım. Çünkü nebiler bu işi en iyi bilenler Allah'tan haşyet duyuyorlar yani korkuyorlar. Bir ayet vardı değil mi? Onlar ki diyor Allah'ın ismi alınınca kalpleri titrer. Yani bunun olması lazım. Yani Allah tamam da yani o kelimelerde bir şey var. Sonra bir ayette diyor ki Allah'tan en fazla diyor alimler korkar. Ayet miydi hadis miydi? Ayet değil mi ayet? Secde suresindeymiş. Teşekkür ederim. Kulaklıktan takviye geldi. Siz duymuyorsunuz tabii. Siz neye teşekkür ettim diyebilirsiniz. Evet evet o şekilde. Teşekkür ederim Ernest Bey. Şimdi alimler ne yapıyor? Araştırıyorlar, inceliyorlar, şahit oluyorlar, tefekkür ediyorlar ve onu nereye götürüyor? Kişiyi Allah'tan korkma duyasına götürüyor. Hani hatırlıyor musunuz? Bunu ayeti işlediğimizde şunu demiştik. Birçok alim var. Tam tersine Allah'tan korkmuyorlar. Allah'ı inkar eden, yani ben ona inanmıyorum ama deist, ateist konumunda kimseler var. Demek ki ilim, makbul ilim o değil. Makbul ilim, işte alimler olarak Kur'an'da geçiyorsa, eğer gerçek anlamda ilim ise, makbul olan ilim ise, ilmi arttıkça kişinin Allah'tan korkusunun da artması lazım. Şimdi aslında biz de burada bir ilim yapıyoruz değil mi? Burası bir ilim meclisi aslında. Yani Kur'an bir ilim ise ilim bir şey yapıyoruz. Bizim her hafta bir iki ayet öğreniyoruz. Aynı zamanda sizin kendi çalışmalarınız da var. Televizyon dinledikleriniz var. Her ayetin sizde bir farklılık oluşturması lazım. Bu farklılığın bir göstergesi de ilminiz artmıyor mu? Allah korkumuzun da artması gerekiyor. Yoksa o ilim yerini bulmuyor. Yunus Emre ne diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Yani içselleştirme deniyor ona. Yani kendi yaşantına geçirmen, kendini tanıman bilmen. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır.
Bu korku insanı daha insan yapıyor. Daha insan yapıyor. Allah'tan korkuyor.
Tabii. O işte Müslim ve müminin tanımı. Neydi onlar? Elinden ve dilinden başkasının zarar görmediği. Tabii şimdi mümin ne demek? Mümin iman eden demek. Allah'tan da emin olan demek. Şimdi emir yasakları okuyor. Kendinde öyle bir hal oluşuyor ki ya başkasına bırak zarar vermeyi. Bak Müslim başkasına zarar görmediği. Ama mümin başkasına fayda gördüğü. Hani Müslim elinden ve dilinden, o orijinalini hatırlamıyorum onun, başkasının emniyette olduğu şey oldu. Ama mümin bunun bir de üstü, düşünün. Yani bu da dünya yansıması. Yani onun işareti. Yani sen şimdi müminliğini teslim etmek istiyorsun. Başkaları senden çekinmeyecek. Mesela sana emanet edecekler bir şeyi. Evinin anahtarını emanet edecek. Ya bir sana evinin anahtarını emanet etmiyorsa bir düşün ya. Ya ben acaba yeterince güven vermiyor muyum o kimseye? Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ya bir kişi bana bir mesela borç istiyorsa bile anlatabilir miyim? Size bir şeyleri güvendiğinin şeyi bu. Yani bir sürü bunu alana yayabilirsiniz. Ama bu da çok önemli değil. Bakın bu sonuç. Yani teste. Yani sen Allah'tan ilmin dolayısıyla Allah'tan korkuyor musun, korkmuyor musun? Bu daha önemli. Korktun müminse müminin sıfatları da çevresine yansıyor. Onun testi.
Mümin olup olması da önemli. Sadece bu kitabın gelmesi alemlere, müminlere güvenmesi sebebi Allah'tan korkup, aleti kabul edip, dini tek kabul edip, Allah'ı tek kabul edip gerekir. Yani bu. Kitabın amacı bu zaten.
Kitap sistemi tanıtıyor. Yani diyor ki hani bir mektup dedik ya. Evet, mektup şey gönderiyor. Yani bu mektubun içerisinde Allah-u Teala sistemi anlatıyor. Bak sen unutmuş olabilirsin diyor. Yani bir şeyleri anlatıyor. Unutmuş olabilirsin açıklamaya gerek yok. Anladınız. Hatırlatıyor aslında. Zikir ya hatırlatıyor bize. Bak sistem böyle böyle böyle böyle. İşte senin ne yapman lazım? Böyle böyle yapman lazım. Ahirette onun doğal sonucu. Yani bak bugün bir dünya bitecek. Ahirete geçtiğinde hani hatırlıyor musun ayda çok etkiliyor. Bu haftalardaki gündemimizde ne kadar kaldın diye soracaklar diyor en akıllısına. Bir kuşluk vakti, duha vakti ya da diyor bir akşam vakti. Bakın akşam ile yatsı arası buradaydık. 1,5 saatlik bir zaman dilimi. Şu an bize çok ciddi geliyor. Gerçek realite buymuş gibi geliyor. Hatta ahiret yokmuş gibi geliyor bize. Bak fazla romantik yapmayalım. Kitap okuyoruz, şey yapıyoruz. Bak burada özel bir grubuz. Yani Kur'an için geldik gibi bir şeyleri terk ettik ama yeterince ahirete iman etmiyoruz. Yani var diyoruz, tamam var. İşte kitaplarda yazıyor. Bugün bir ayet okudum. Onu keşke kaydetseydim. Diyor ki, bakayım şuradaysa onu şey yapayım. Bu konuda çok ilginç. Bir saniye. Neyse onu şey yapalım. Şunu diyor özeti de haftaya inşallah hatırlatırım. Biz diyor şeytanı diyor izinli kıldık diyor. Hani şeytanın bu vesvese vermesine imkan tanıyor Rabbim. İstemezse hiç kesinlikle veremez. Biliyorsunuz izinli. Niçin diyor biliyor musunuz? Bir kimse ahirete İnanıyor mu, inanmıyor mu test etmek için diyor. Müthiş ayet ya. Yani şeytanın vesvesesi kime tesir ediyormuş biliyor musunuz? Ahirete inanmayana. Neden? Ahirete, şimdi inandım demek inanmak değil. İman gerekli ve yakinen iman. Hatırlıyorsunuz Bakara suresinde var da. Onlar diyor gayba inanırlar. Tamam inan. Melek var mı yok mu? İnandın tamam. Sorumluluğun bitti inandın. Cin dedin inandın bitti. Ama bil ahiretihim yukinun dediğinde ahirete yakinen inanırlar. Neden yakinen? Yani gerçek gibi çok büyük bir imanla. Çünkü oraya özgü yaşaman lazım. Buna yeterince iman etmezsen işte şeytanın vesvesesi devreye giriyor. Çünkü ahirete özgü hesap vereceğine özgü yaşamıyorsun. İnanmamışsın yani. Bakın test. Eğer siz şeytanın vesvesesine kapılıyorsanız yani ben dahil kapılıyorsam bilin ki ahirete yeterince iman yani, etmemişiz. Gitmiş değer vermemişiz. Unutmuşuz ya da yukin değiliz. Yakinen inanmamışız. Ayet yani formül bu. İşte Kur'an'ı bu yüzden seviyorum. Yani şeytan bize ulaşmaz değil mi? Vesvese vermez. Olur mu canım? Her tarafımızda var yani şeyimizde. İşte vesvese vermez. Bak vesvese yalnız şunda var. Vesvese vermesi sorun değil. O iman derecelerinde yukarıda olanlara daha çok vesvese geldiği söyleniyor. Hani meyhanede şeytan olmaz deniyor ya. İlk başta yadırgamıştım. Şeytan caminin kapısında. Hatta bazen içinde. Hatta bazen namaz içinde. Neden? neyi çalarsa kar yani senden. Zaten adam meyhanede gitmiş yani, yan gelip yatıyor. Ara sıra şöyle gözüyle bakıyor, iyi devam ediyor. Bir şey yok yani.
Kafire satan vesvese yok.
Yok. Hani vesvese derken yani vesvese gelmesi sizin ahirette ilgili eksikliğiniz değil. Yanlış anlamayın. O vesveseye sizin tabi olmanızda sorun var. Ona tabi olursanız imtihanını kaybediyorsunuz. İşte bunu... Pardon? Tamam. Sonuç bu. Teste bu yani.
Zaten yoldan çıkmış da uğraşmıyor. Yola girenlerin ne kadar sayı param da oradan caydırırım diyecek.
Tabii. Yani biliyorsunuz iki tane şeyi var şeytanın. Kibir ve haset. Kibir nerede tecelli etti? Adem'e secde etmeme olayında tecelli etti. Haset nerede tecelli etti? Madem dedi ben kovuldum, cennete kovuldum. Adem'i de ben cennetten çıkaracağım dedim. Haset etti. Haset neydi? Madem ben öyleyim, onun da ayağını kaldıracağım. İşte biz bu dünyada ikisi temelli şey var. İşte racim ya, hani başta söyledik. Yani recmetme eylemi devam ediyor. Allah-u Teala onun eylemlerine bakın haşa destek vermiyor. Sadece izinle. Yani burası da yanlış anlaşılmasın. O recmetmeye layık eylemleri işte bizim vesvese sonucunda tabi olma tehlikesi olan eylemler. O yüzden haseti devam ediyor yani. Haseti ne? Cennete girebilecek mi şeytan tekrar? Giremeyecek. İnsanın girebilme ihtimali var. Ne kadar insanı girememe yoluna götürürse hasetini başarıya ulaşmış olacak. Çünkü umudu yok. Benle beraber şey olsun. Hatırlıyor musun? AIDS ilk çıktığı zamanlarda bir şey vardı. AIDS'e yakalanıyor bir kişi ve bunun suçlusu onu toplum ilan ediyor ve birini AIDS'e bulaştırdığında mutlu oluyor. Neden? Ben öleceğim, başkası da ölsün. Bu haset. Hasetin bir tezahürü. İşte bu racim olan sıfatı şeytanın da devam etmekte olan ameli de haset. Buna karşı da Allah-u Teala Müslümanları Kur'an'la uyarıyor.
Ya hocam bu günümüzde bir şeytanın en büyük vesvesesi insanları hani Allah'tan korkması lazım diyoruz ya müminlerin, inananların.
Evet.
İnsanlara diyor ki Allah Gafurur Rahim'dir vesvesesini veriyor. Allah'tan niye korkacaksın? Allah'ı sev diyor. O korkuyu unutturmaya çalışıyor.
O ne ayette? O bir ayet söyledi. Dikkat edin Allah sizi Allah'ın merhametli konusunda şeytan sizi Allah'ın merhametiyle aldatmasın diyor şeyle. Şimdi şöyle onu da iyi şey yapmak lazım. Başka bir ayetlerde de diyor ki Allah'tan ümidinizi kesmek diyor, küfürlük alametidir diyor. Şimdi öyle bir dengede bulunacaksın ki şeyinde, havfü reca arasında bulunacaksın. Hani geçenlerde şey yaptık ya, onlar diyor gece vakti kalkarlar diyor. Efendim? Secde ayetinde vardı. Evet, orada bir ifade vardı da. Ha, korku. Evet, devamında yed'ûne rabbehum havfen ve tamaen diyor. Havf ve tama arasında bulunurlar diyor. Yani ümitle şey arasında, bunun arasında bulunmak durumundayız. Yani ümit edeceğiz, Allah-u Teala bizi bağışlar. Korkacağız, eyvah ya bizi bağışlamazsa. Bu ikisinin arasında bir dengede bulacağız. Bizim şeyimiz, ümit bağlamaya daha değer yanımız... O hadisi kutsu diyor ya, benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Yani bizim en çok ümit bağladığımız bu şeyiyle. Ama işte iki tarafta da yanlış. Şimdi yap yap yap, o ayet şundan gelmiş. Yap yap yap, her türlü Allah'ın istemediği yeri yap. Ondan sonra Allah gafurdur, rahimdir. Tamam, Allah-u Teala gafurdur, rahimdir ama yani Allah bu işte mektubu niye göndermiş, Risale'yi niye göndermiş? Sen haşa kale alma, değer verme, Ondan sonra Allah'ın gafurlu rahimliği de. Tamam, Allah gafuru rahim. Ama kime daha çok gafur rahim? Sen yapacaksın, edeceksin. İşte Amenen Resul'de geçen. Yani hata edersek ve unutursak bizleri bağışla diyor. Bak orada şart da konmuş. İki tane aslında şart var. Neydi o şeyi? İnnesina ev ehtana. Unutursak ve hata edersek bizleri bağışla. Şimdi hata edeceğim, bağışlayacağım, bağışla. Tamam, Allah-u Teala'nın gafurluğu ve rahimliğine o zaman senin sığınma hakkın var. Yoksa her türlü şeyi yap, zıt eylemi yap, racim olan şeytanın eylemlerine tabi ol da gafuru rahim olan Allah'ın eylemlerine uyma. Ondan sonra Allah gafuru rahimdir. Tamam, belki Allah-u Teala affeder. Biz ona kesinlikle şeyindeyiz, olmasını da isteriz ama Allah-u Teala'nın şeyine uymakta fayda var.
Aynı zamanda Allah adettir.
Ama aynı zamanda Allah mücadından dönmez.
Evet.
Allah verdiği sözden dönmez. Yani şu şartlarda ben sizi affedeceğim, bağışlayacağım.
Evet. Yani benim kimseyi ben... hani cehenneme atmak gibi bir şeyim yok aşağı. Ama yani Kur'an ayetleri önümüzdeyken hani değerler ölçüsünde davranmakta fayda var. Ümit var olacağız. Yani biz hiçbir zaman biz cennete gireceğiz diye hiçbirimizin iddiası var mı? Yok. Ama ümit varız. Yani Allah-u Teala'nın emirlerini gücümüz yettiği kadarıyla uygulama eğilimindeyiz ya. Ricacıyız Allah'tan. Yani ümidimiz var en azından. Bizim şeyimiz var. Ama hiçbir şeyi bilmiyoruz. Ama Allah'ın rahmetinin gazabını geçmesinden dolayı biz onun affediciliğini ve mağfiretini ümit ediyoruz. Evet. Allah-u Teala bu ayetlerin ışığında Allah'tan haşyet duyan ve onun dışında onun mahlukatından haşyet duymayan, dolayısıyla Allah'ın emirlerini daha iyi yapabilen kullarından eylesin inşallah. Sadakallahu lazim. El-Fatiha.